Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da
yemeklere, hazırlayarak güzel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba, iyi haftalar hepinize. Başkent'ten sevgi, saygı ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz. Bugünkü, bu haftaki Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Zidem Öztaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Baykal Alavant ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz. Beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne program süresi boyunca. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Sarılırken gördüm pencereden, gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken. Bu gece seninle olalım canım derken, sildim seni o anda kalbimden. Neydi kopan içimden, yıllar zincirinden. Öldüm sanki yaşarken, kaçtım hemen o sahneden. Kendimi buldum ben, çalıştım bu yerde. Az olur acılar da belki gitgide, uykusuz her gece. Bu soğuk kahvede sabahlarım bazen günlerce, rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece, yorgun ölesiye. Unutur muyum seni yorulsam her gece? Masada boş bardaklar, kirlenmiş tabaklar, çoğalıyor önümde, bitmesin sabaha kadar. Yakmıyor elimi artık bu kaynar sular, yoruldukça kaybolur acılar. Uykusuz her gece, bu soğuk kahvede, sabahlarım bazen günlerce, rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece, yorgun ölesiye. Unutur muyum seni yorulsam her gece? Uykusuz her gece, bu soğuk kahvede, sabahlarım bazen günlerce, rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece, yorgun ölesiye. Unutur muyum seni yorulsam her gece? Uykusuz her gece, yorgun ölesiye. Unutur muyum seni yorulsam her her gece.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğuyla siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yıldırım Üçtuğ bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Öncelikle kutluyoruz, tebrik ediyoruz üniversite olarak sizleri. Çünkü Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü öğrencilerinin hazırladığı bir bitirme projesinde yer aldınız ve Türkiye'ye de dereceyle döndünüz. Bu öyküyü sizden dinleyelim hocam. Buyurun lütfen.
Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Evet, Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü 2 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde Otomotiv Mühendisliği Odası tarafından düzenlenen uluslararası dünya çapında bir yarışmaya katılıyor. Bu yarışma hibrit araba yarışması. Hı hı. Hibrit artık çok telaffuz edilmeye başlanan bir sözcük sanıyorum, biliniyor. Hem benzin hem elektrikle, evet, birlikte çalışan araba biliyorsunuz. Dünyamız giderek buna gitmeye çalışıyor. Daha temiz enerji söz konusu, hava kirliliğinin önlenmesi söz konusu. O açıdan elektrikli ya da bu tür hibrit otomobillere fazlasıyla önem veriliyor. Ve bu şekilde de Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece otomotiv mühendisliği odası değil, fakat Fiat, Chrysler, General Motors, Ford gibi şirketlerin de desteğiyle bu tür bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya da dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteler katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde belki az sonra ifade ederim. Hı hı. Çok ünlü üniversiteleri de katılıyorlar bu yarışmaya. Öğrencilerimiz geçen yıl katılmışlardı. İlk kez bir deneme tarzında katılmışlar ve bizi çok şaşırtarak en iyi tasarım ödülünü alarak dönmüşlerdi. Dereceye, hı hı, girememişlerdi ama en iyi endüstriyel tasarım ödülü kazanmışlardı.
Bu sene o tasarımın üzerine koydular.
Bir daha gittiler, şanslarını bir daha denediler. Tabii bu sefer deneyimli olarak gittiler ve çok çok büyük bir başarı elde ettiler diye düşünüyorum. 3. oldular. Hı hı. O şekilde Türkiye'ye geri döndüler.
Evet. Peki nasıl bir süreçten geçti? Nasıl bir hazırlık aşamasından geçti? Sadece öğrenciler mi çalıştılar? Tek üniversite mi destekti? Birazcık o süreçten de bahseder misiniz hocam lütfen?
Desteğin çok büyük bir kısmı üniversiteden. Hı hı. Küçük sponsor firmalar oluyor bazen ama önemli bir kısmı yani bu proje için gerekli olan finansmanın önemli bir kısmını üniversite karşıladı. Ve yaklaşık 1 yıldır çalışıyorlar. Yani işte eğitim öğretim dönemi biliyorsunuz üniversitelerde Eylül sonu gibi başlar. O günden, hı hı, çocuklarımız başladılar. İşin ilginci, 1. sınıftan da öğrenciler var bunun içinde. İşte tabii ağırlık son sınıf öğrencileri, daha çok bilgi birikimi, evet, onlarda olduğu için. Mezunlarımızdan, daha evvel bölüm mezunlarından katılanlar var. Geniş bir ekip, 20'ye yakın öğrencimiz ve bölüm başkanımız Profesör Doktor Demir Baykan'ın yönetiminde.
Atılımın bu bölüme destek veren bütün öğrencileri projede yer aldılar galiba.
Neredeyse ilgi duyanlar diyeyim. İlgi duyanlar. Hepsi katıldılar ve çok geniş bir ekip, çünkü hakikaten bir arabayı yoktan var etmek ve de böyle komplike bir arabayı, hani benzin motorlu deseniz neyse, hem benzin hem elektrik, biri devreden çıktığı zaman diğerinin devreye girdiği, bu da çok önemli bir özellik. Bazen biriyle, bazen diğeriyle, bazen birlikte bir şekilde arabayı çalıştırmak, bu hakikaten lisans öğrencisi düzeyinde çok da kolay başarılabilecek bir proje değil. Sonuçta bir otomobil tasarımından, elbette, söz ediyoruz. Öğrencilerimiz büyük bir emekle bunu yaptılar. Daha sonra da geniş bir ekip halinde Amerika'ya gittiler.
Yarışmaya. Şimdi Amerika sürecine de geleceğiz ama şimdi yarışmanın esası neydi? Geçen sene endüstriyel tasarımda ödül almışlardı. Şimdi hız mı, teknik mi? Bu sene nasıl üçüncülük elde etti acaba?
Şöyle, hani otomobil yarışı denince belki akla gelen hemen formülalar, aslında bu yarışın da ismi formüla hibrit otomobil yarışı ama bildiğimiz formüla yarışından biraz farklı bu. Yani yarışma sadece bir pist üzerinde kim o pisti en kısa sürede tamamladı şeklinde gerçekleşmiyor. Piste çıkmanın çok fazla ön koşulu var. burada. Belki de işin daha zor olan tarafı o. Burada sözünü ettiğim Otomotiv Mühendisleri Odası, gene sözünü ettiğim Chrysler gibi, Ford gibi, yani dünyanın en büyük otomobil üreticisi firmaların mühendisleri geliyorlar ve arabaların ön denetimini yapıyorlar. Ve arabaların 4-5 ayrı aşamayı geçmesi lazım ki piste çıkabilsin, yarışabilsin. Bunların içerisinde elektrik kısmının, elektrik tesisatının incelenmesi var. İki ayrı düzeyde. Mekanik inceleme var. Arabaya bir devrilme testi uygulanıyor. Devrildiği zaman tekrar ayağa kalkıp gidebiliyor mu diye gürültü testi yapılıyor. Çünkü hani araçların çok gürültü çıkartmaması gerekiyor. Çevreye olan zararın asgariye inmesi lazım. Bir yağmur testi yapılıyor. Islanmaya karşı nasıl dayanıklılığı ölçülüyor. Fren testi yapılıyor. Ve şimdi ilginç yanı, bu testi geçebilen ve piste çıkan araba sayısı 3-5. O kadar. Evet. Yani burada katılan onlarca üniversite içerisinde tüm bu testleri geçip de, yani tasarımın mükemmel olması gerekiyor. Evet. Bütün mühendislik açılarından.
Atılım Üniversitesi tek bir araba hazırlamıştı bu yarışmaya katılabilmek için.
Tek bir araba hazırladı. Evet. Tabii. Evet. Evet. Ve bu araba bu testlerin tümünü geçti. Örneğin bir husus daha var. Güvenlik çok önemli. Yani
peki
sürücünün güvenliği.
Peki o hakemiyeti Türkiye'ye, üniversitenize gelip mi arabayı?
Hayır. Araba oraya gitti.
Araba oraya gitti.
Tabii evet. Arabayı biz bir ay öncesinden gemilere yükledik. Oraya gönderdik. Demin sözünü ediyordum. Güvenlik çok önemli bir şey. Sürücü güvenliği, araba dediğiniz zaman, hele Amerika dediğiniz zaman bunlar tabii iyice ön plana çıkıyor. Sürücü, tüm bu incelemelerin, tüm bu testlerin yaklaşık 180 sayfalık bir kurallar dizini var. Bu 180 sayfalık kurallar dizinini yerine getirmeniz lazım ki sizin aracınız piste çıksın. İzni verilebilsin.
O zor aşamaları aştı, piste çıktı ve üçüncülükle Türkiye'ye döndü. Ne güzel. Şimdi onlarca öğrenci hazırladılar. Tabii ki yarışmaya hazırlandılar. Kaç tanesi takım halinde gidebildi Amerika'ya?
Vallahi çoğu çok hevesliydiler ama Amerika'ya gitmek çok kolay olmuyor. Son aşamada bazı öğrencilerimiz, özellikle son sınıftaki öğrencilerimiz vize problemi yaşadılar. Son sınıfta olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri olur ya, belki gelir burada kalır geri dönmez diye. Son sınıftakilere karşı bir parça daha sanıyorum buradaki Ankara'daki elçilik sıkı davrandı. Bazıları çok üzüldüler. Bir sürücümüz vardı, hatta kaptanımız vardı. Kaptanımız gidemedi. Onun yerine yedek kaptan orada arabayı kullanmak durumunda kaldı. Ama işte sonuçta bir başarının hepsi ortağı oldular.
Evet. Peki nerede şimdi arabayı görebilirler mi? Görmek isteyen dinleyiciler.
Araba şu anda en son aldığım haber, birkaç gün önce Boston Limanı'nda gemiye yüklenmek üzere bekliyor şeklindeydi. Umut ediyorum ki bir ay içerisinde üniversiteye gelecek. Biz dahi son halini, yarışmayı kazanmış halini göremedik.
Göremediniz.
Bekliyoruz. Evet.
Evet. Şimdi biraz da adından söz edelim isterseniz. Adını ilk yerli otomobil olan devrim arabasından mı aldı?
Evet, bu Türkiye'de bu bir sembol gerçekten. Türkiye'nin bildiği, hepimizin bildiği gibi bir otomobil yapma sevdasıyla yola çıktığı ve gerçekleştirdiği ilk araç devrim. Dolayısıyla o bir artık nostaljik isim halini almış durumda.
Evet.
Türkiye'de farklı kişilerce, farklı ortamlarda da kullanılıyor. O yüzden bizim öğrencilerimiz de o ismi benimsediler. Tabii aslına bakarsanız muhtemelen o isim Türk devrimini sembolize etmek üzere o dönem arabaya verilmiş bir isimdi. Fakat bugün içinde araba teknolojisindeki bir devrimi aslına bakarsanız ifade ediyor. Çünkü gerçekten hani doğduğu günden bu yana araba dediğimiz şey benzinle çalışan bir araç iken artık elektrik gibi apayrı bir enerji kaynağı arabaları yürütmekte kullanılmaya başlanıyor. Bu hibrit arabada bunun yeni bir örneği zaten. O yüzden de yani araba teknolojisindeki bir devrimi de beraberinde ifade etmiş oluyoruz.
Bu devrimi gerçekleştiren öğrencilerimizi de de kutlayalım bu arada.
Çok teşekkür ediyorum ben. Onlar adına kutlamalarınızı kabul ediyorum.
Peki Amerika Birleşik Devletleri'nden de pek çok üniversite vardı dediniz. Dünyadan da pek çok ülkenin üniversiteleri vardı. Kimler vardı acaba? Kimler arasından üçüncülüğü aldı?
Vallahi hani bu isimleri saydığımız zaman belki başarının aslı ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Piste çıkmayı başaramayan üniversiteler var. Bunların içerisinde Princeton var. Bunların içerisinde Yale var. Hani ismi söylendiği zaman bu konuyla ilgilenen herkesin bileceği üniversite. Evet. Georgia Tech var. University of Michigan Ann Arbor var. North Carolina. University of Illinois Urbana-Champaign. Ayrıca otomotiv alanında çok önde gelen Dartmouth College, Lawrence Technology gibi üniversiteler var. Bunların arasında bizim üçüncü olmamız gerçekten çok büyük bir başarı diye düşünüyorum.
Evet. Peki önümüzdeki sene için hazırlıklar başladı mı?
Bu bir defa başarı gelmeye başlayınca tabii ki heves de artıyor. Bir sonraki nesil öğrenciler benzer heyecanı yaşamak istiyorlar. Benzer başarı duygusunu tatmak istiyorlar. O nedenle artık tabii üniversiteler biliyorsunuz yavaş yavaş kapanma sürecine girdi. Dönem bitiyor. Ama eminim Eylül ayıyla birlikte yeni bir heyecan başlayacaktı.
O yaz ayları süresince çalışmalarını mutlaka sürdüreceklerdir.
Devam edeceklerdir. Laboratuvarlarımız zaten her zaman açık aslında. Yani burada nasıl çalıştıklarını bilseniz.
En azından beyin jimnastiği yapacaklardır.
Yapabilirler. Yani son dönemlere doğru hani işte 2016'nın ilk aylarında gece sabahlara kadar bu laboratuvar açıktı ve çocuklar da çaylarla kahvelerle arabayı yetiştirmek için uğraştılar. Öğrenciler tabii bu kısım bence çok önemli. Hani dinleyerek öğrenmek bir yere kadar. Ama yaparak öğrenmenin yerini hiçbir şey tutmuyor.
Evet.
Ve onun hazzı da çok farklı oluyor. Üniversitelerin aslında bu tür bir eğitim modeline kaymaları da önemli diye düşünüyorum. Yani çocukları hem ilgilerini arttırmak, motivasyonlarını arttırmak ve de en önemlisi öğrendiklerini pekiştirmek üzere direkt yaparak öğrenmelerini sağlamak, işte projeler kanalıyla onların kendilerini geliştirmelerine imkan yaratmak önemli bence.
Evet, otomotiv sektöründeki yerleri hazır öğrencilerimizin. Umarız
hazırdır diye düşünüyoruz.
Yerlere evet, layıklar. Umarız. İstedikleri şekilde çalışmalarını sürdürebilsinler. Ülkemize de böylece o katkılarını görelim. Yeniden kaçırmayalım. Bu tür öğrencileri
evet, aslında
yurt dışına,
umut ediyorum ki bunlar gidip de hani Amerika'da hibrit araba öğretmeye başlamazlar bizden mezun olduktan sonra. Ülkemizde bu gençlerimize, bu çocuklarımıza sahip çıkar. Bunlara o tatmini sağlayacak iş ortamları sunar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz
ben
hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Sizi ve öğrencilerinizi tekrar tekrar kutluyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Seneye daha güzel başarıları yine buradan duyurmak dileğiyle. Sağ olun.
Umarım. Teşekkürler tekrar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yıldırım Üçtu stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor. Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz.
Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki, bir macera. Yıkıldım, kelimeler paramparça. Yandım, yandım, yandım, yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala içimde sevdam. havan var, ne güzel adın. Bir çizik attın gönlüme, kanattın. Yandım, yandım, yandım, yandım, ah kine yandım. Bana elden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğu geçmedi hala. İçimde sevdam. Seni görebildiğim yer rüyalar artık. Deli diyorlar bana, ah bu ayrılık.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor. Hayatın Sesleri'nde bir telefon konuğumuz var. Telefon konuğumuza bağlanmadan önce sevgili dinleyicilerimiz, meme kanserine yakalanmış ve büyük mücadelelerle sağlığına kavuşmuş 10 kadın bir araya gelerek hikayelerini 10 Amazon Yüksek Doz Yaşam adlı kitapta toplamışlar. Şimdi bu projenin koordinatörü, aynı zamanda kitabın yazarlarından gazeteci yazar, köşe yazarlığı da yapan Sayın Leyla Bahtiyar telefon hattımızda. Efendim merhabalar, iyi günler diliyoruz. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, ben de iyi günler diliyorum. Hoş bulduk. Bu güzel programımızda bize de yer verdiğiniz için, kitabımızın adını zikrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. 10 Amazon Yüksek Doz Yaşam. Evet, adı da enteresan. Nasıl oluştu 10 Amazon Yüksek Doz Yaşam? Birazcık söz eder misiniz lütfen proje koordinatörü olarak?
Evet, şöyle ben anlatayım. Kitabımızın adı 10 Amazon Yüksek Doz Yaşam. Neden 10 Amazon? Çünkü biz 10 tane meme kanseri teşhisi konulmuş, farklı illerden, farklı şehirlerden, farklı mesleklerden, farklı yaşlardan, farklı çevrelerden 10 ayrı kişiydik. Ve biliyorsunuz Amazonların da zaten bir memelerini keserek, tarihteki bu savaşçı kadınlar bir memelerini keserek yayı daha geriye çekip oku daha ileriye atabilmek için böyle bir uygulamaları olduğu için, meme kanseri hastalarında genellikle mastektomi ameliyatı sonucunda memelerinin bile gittiği için ve biz de 10 kişi olduğumuz için adımızı 10 Amazon koyduk. Ama meme kanserine veya herhangi bir şeye yenilmeyecek güçte kadınlar olduğumuzu göstermek için de aldığımız her kemoterapi damlasında yüksek doz yaşamı seçip kendimize ikinci adımızı da yazarlarımızdan Rukiye Işık Doğdu'nun önerisiyle ikinci adını kitabımıza Yüksek Doz Yaşam koyduk. Kitabımızın yazım aşamasında, yani kitabımızı bizim en ilginç kılan şey, kitabımızın yazım aşamasında biz birbirimizi hiç görmedik. Hani biliyorsunuz böyle bir takım bir şeyler olduğu zaman, insanın başına bir şeyler geldiği zaman hemen ilk işimiz işte internet üzerinde araştırmalar yapmak, işte Google üzerinden bir şeylere bakmak, Instagram'da benim gibi olanlar da varmış şeklinde araştırmalar oluyor. Biz de o araştırmalar esnasında birbirimizi biraz da tesadüfen bulan 10 kişi olduk. Böylece yazım aşamasına başladık. Sonra baktık ki yani hepimiz, özellikle mesela ben çok normlara uygun bir meme kanseri olayı yaşarken, diğer arkadaşlarımıza baktım. 20 yaşlarında daha 30 yaşına girmemiş olan, hamile olan, bebeğini emziren, yani çok genç ve hiç toplum üzerinde çok yanlış olmasına rağmen, yani toplumun beklediği tarzda bir meme kanseri yaşamayan insanlar da var. Böyle olunca bunlar arasında bir grup oluşturdum ve WhatsApp üzerinde biz de kendi hikayelerimizi yazmaya karar verdik ve yazım aşamamızı bitirinceye kadar ne yazdıklarımızı birbirimize gösterdik, ne de birbirimizi gördük, ne de telefonlaşmadık bile. Bizim 10 yazarımızın hepsi, yani 5'i İstanbul'da, diğer geriye kalan 5'i de farklı illerde, işte Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Manisa. İsim verirseniz isimlerini sayabilir miyim?
Lütfen, elbette, tabii ki.
Ayşe Durul Aslan, Ayşenur Parlak, Bilgen Denktaş, Elif Bozkurt, Filiz Yücel Uzunoğlu, Funda Değirmenci, Pınar Akçe, Rabia Özcan, Rukiye Işıkdoğdu ve ben Leyla Bahtiyar.
Şimdi işte efendim,
hem tabii kendi hikayelerimizi yazdık, hem de hikayelerimizi yazarken onumuzun da ortak olan bir noktası vardı, yani meme kanseri. Şimdi ben de size şunu söylemek istiyorum. Esasında kanser teşhisi konulan hastalarda genellikle ilk olarak bir şaşkınlık başlıyor. Arkasından kabullenememe, onun arkasından inkar, onun arkasından da isyan tepkileri oluşuyor. Sonra da bu duygular kiminde mücadele etme duygusuna, kiminde teslim olma haline dönüşüyor. İşte biz bu 10 kadın mücadele yolunu seçtik ve aldığımız her kemoterapi damlasında da demin de söylediğim gibi yüksek doz yaşam olarak algılayıp hep hayatın içinde olmaya gayret ettik. Bu arada tabii biz WhatsApp üzerinden olsun, daha önce Facebook üzerinde kurduğumuz pembe dostlar üzerinde olsun, o kadar çok şey paylaştık ki birbirimizle. Hep birbirimizin üzerine ışık olduk. Yani birimizin çok zor durumda olduğu bir anda bir diğeri ona kendi başından da böyle bir şey geçmiş olduğunu hatırlatarak çok kolay atlatmasını sağladı. Sonra düşündük ki eğer biz bunları bir kitap haline getirirsek belki de birçok kişiyi burada birbirimize verdiğimiz, birbirimize gösterdiğimiz, birbirimiz üzerine yaktığımız ışığı birçok kişi, yani bizim kaderdaşlarımıza, Allah hiç kimseye göstermesin tabii dileğimiz ama gene de görenler oluyor. Hayat böyle, sizin de programınızın evet, adı gibi hayatın sesleri her zaman kahkaha olarak gelmiyor kulağımıza. Bazen de çığlıklar olarak geliyor. İşte biz burada yapmak istediğimiz bu çığlıklar olarak gelmiş olan sesleri hayatın içinde olup onları kahkahaya çevirmek ve bunları kaderdaşlarımızla beraber yaşamak oldu.
Ne güzel. Efendim şimdi 10 farklı kadın, yaş aralıkları da farklı, hikayeleri de birbirinden çok farklı. Ama sonuçta o büyük mücadeleler sonucunda sağlığına kavuşmuş kadınlar olarak 10 Amazon Yüksek Doz Yaşam ortaya çıktı. Peki arkası gelecek mi? Bir cümle alayım lütfen kitabın.
Farklı bir kitap olarak henüz, böyle bir proje henüz yok. Çünkü daha biz bu kitapla yapmak istediğimiz her şeyi yapamadık. Çünkü daha yani bu kitapla farkındalık yaratmak, farkındalık yaratmaktan öte bu hastalıkla karşılaşmış olan kişilerin belli bir kesim olduğu değil. Hatta erkeklerde bile bulunuyor bu hastalık. Yani kontrollü yaşamayı gösterebilmek. Yani bunları daha tamamen hepsini oluşturamadık ki.
Evet. Efendim sizi kutluyoruz. Önce sağlığınıza kavuştunuz. Geçmiş olsun diyoruz. Bu büyük mücadelenin, bu büyük mücadeleler vermek isteyen tüm kadınlarımızı 10 Amazon Yüksek Doz Yaşamı okumaya davet ediyor. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz size ve diğer 9 arkadaşınıza. Sağ olun, var olun.
Bir ilave edebilir miyim acaba, bir tek cümle?
Bir cümle efendim.
Şimdi bizim kitabımızı baskı esnasında bize çok yardımcı olan Eton Yayıncılık tarafından basıldı ve yayınlandı. Kitabımızın geliri de Kanser ve Dans Derneği aracılığıyla bu konuda ihtiyacı olan kanser hastalarına gidiyor. Şu anda birinci ve ikinci baskısı bitti. Üçüncü baskısında biz tabii ki biz bu kitabımızın 50 binler, 100 binler satılmasını istiyoruz. Eğer bütün DNR'larda var.
Elbette, o zaman mutlaka okuyacaklardır. Sağlıklı insanların da okuması, hikayelerden dersler alınması gereken bir kitap. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Leyla Bahtiyar. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.
Ben çok teşekkür ediyorum, yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum,
hoşçakalın. Biz teşekkür ediyoruz, iyi günler. Ekmek olur alın teri. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, Gençlik Haftası 19 Mayıs Perşembe günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı aynı zamanda. Şimdi işsizlikten konuşacağız. Çünkü Türkiye'deki işsizlik, özellikle genç işsizlik, önemli bir toplumsal sorun gerçekten. Özellikle de eğitimli genç işsizimiz çok galiba. Böyle bir haftada böyle bir sorunu keşke konuşuyor olmasaydık ama maalesef Türkiye'nin de bir gerçeği bu.
Kesinlikle haklısınız. Aslında bu Türkiye'nin tek başına mücadele ettiği konulardan bir tanesi değil. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hak verecektir. Pek çok Avrupa ülkesinde de gençler çok yüksek oranlarda işsizlik riskiyle karşı karşıyalar. Türkiye'de bir sorunun diğer bir boyutu maalesef eğitimli gençlerin daha yüksek oranda işsiz kalması. Biz hane halk iş gücü verilerine baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son açıklanan veri itibariyle işte işsizlik oranının gençler arasında 119.2'ye yükselmiş olduğunu görüyoruz. Bu genel işsizlik oranının iki katı. Ve eğer biz bunu eğitimliler açısından bakacak olursak, yani üniversite mezunları arasında acaba işsizlik ne düzeyde gençler için diye bakacak olursak, bunun 130'lara neredeyse yaklaştığını görüyoruz. Bu da şu demek oluyor. Bir lisans diplomasına ya da belki daha yüksek derecede bir eğitim düzeyine sahip olan bir genç, yani bir nitelik kazanmış olan genç, sonuçta diplomanın böyle bir gösterge olduğunu düşünürsek, her üç gençten bir tanesi bu durumda olan işsizlik problemiyle baş etmeye çalışıyor. Bu da tabii iş gücü piyasasına girişinizi geciktiriyor. Daha uzun süre işsiz kalıyorsunuz. Bir süre sonra piyasada daha düşük nitelikteki işleri kabul etmeye başlıyorsunuz. Örneğin bir işte ortaokul ya da lise mezunu yapabileceği bir işe bile razı olmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü pek çok firmanın asıl istediği şeyin iş tecrübesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Ne yazık ki Türkiye'de teknik bilimler açısından bunu söylemek doğru olmayacaktır ama idari bilimlerde işte ya da sosyal bilimlerde zorunlu staj uygulamaları olmadığı için çoğu gencimiz üniversiteden mezun olana kadar iş dünyasıyla herhangi bir temas kurmuyor. Yani işte staj da yapmazsa kimse, yani bizdeki aile yapısından da dolayı mezuniyet öncesinde çalışmaya kendisi için bir önemli bir seçenek olduğunu, bir alternatif olduğunu düşünmüyor. Dolayısıyla 4 yıllık üniversite mezunu olduğunda, işte diplomasını alıp iş gücü piyasasına çıktığında da iş tecrübesi eksikliği nedeniyle pek çok kapının kendi yüzüne kapandığını görüyor. Zaten bizim ülkemizde nüfus artış hızımız çok yüksek olduğu için yaratmış olduğumuz işler, yani istihdam da yeni girenler için, iş gücü piyasasına ilk kez girip işte iş arayanlar için yeterli seviyede değil. Dolayısıyla bu bir takım kişilerin işsiz kalması ve ne yazık ki daha çok da gençlerin işsiz kalması gibi bir probleme yol açıyor.
Peki bölgelere göre bir değişiklik de söz konusu oluyor mu acaba?
Evet, genel işsizlik oranları açısından da genç işsizlik oranları açısından da tabii Türkiye'nin bazı bölgeleri çok daha dezavantajlı durumda. Hangi bölgeler bunlar? Daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri. Avantajlı olan bölgelerimiz var. Bunlar da çoğunlukla işte Marmara bölgesi. Tabii İstanbul tek başına aslında bu noktada ya da Kocaeli'nin de çok ciddi bir payı olduğu söylenebilir. Ya da Ege bölgesi, yani daha sanayi bölgelerinin iş yaratmakta çok önemli ölçüde imkanlar sunduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bir parça biz burada Ankara'yı sayabiliriz. Çünkü Ankara'da da ciddi bir işte bürokratik yaşam söz konusu ve işte kamu personeli seçme sınavına girerek iş dünyasına atılan, yani çalışmaya başlayan gençlerin çok büyük bir kısmı da bu anlamda memuriyetle birlikte, evet, Türkiye'nin pek çok alanına dağılabiliyorlar ama daha çok merkez teşkilatların, işte bakanlıkların Ankara'da olması sebebiyle başkentte şanslarını deniyorlar demek mümkün.
Mümkün. Peki kız erkek fark ediyor mu?
Maalesef fark ediyor. İş gücü piyasasında her zaman kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı. Bunu bir taraftan istihdamdaki gençler açısından düşündüğünüzde genç kadınların genç erkeklere göre daha az iş gücüne katıldığını, daha az çalıştığını, yani istihdamda olduğunu görüyoruz. Yine bunun tersinden bakacak olursak da işsizlik oranları açısından kadın genç kadınların işsizlik oranları genç erkeklerinkine göre daha yüksek. İşte mesela erkeklerin erkeklerde, genç erkeklerde %16.5 iken bu oran kadınlarda %22'ye, yani neredeyse 6 puan fark ediyor ve bu da çok da yabana atılacak bir farklılık değil aslında.
Evet, evet. Kızların okuma oranını düşünürsek onlar da eğitimli işsiz olarak paylarını düşeni almış oluyorlar böylece. Ama bu sadece bizim ülkemize mahsus bir şey değil. Dünyada da genelde durum böyle galiba baktığımızda, değil mi?
Evet, özellikle 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden sonra yani tüm dünyada ilk kaybedenler gençler oldu iş gücü piyasasında. Hatta öyle ki yani Türkiye'nin bu anlamda bir derece daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yanı başımızda işte Yunanistan, Portekiz, İtalya gibi bize yakın ülkelerde, İspanya'da yine aynı şekilde %50'lere varan genç işsizliği rakamları söz konusu. Yani işte sokakta görebileceğiniz iki gençten bir tanesi de orada işsiz kalmış durumda. Bu noktada bazı ülkeler şanslı, işte Almanya, Fransa gibi işte sanayinin de gelişmiş olduğu, yine eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin doğru şekilde kurulduğu ülkelerde bu oran biraz daha düşük. Ama genel olarak tüm dünyada bir genç ve yetişkin arasındaki işsizlik riski açısından karşılaştırma yaptığınızda 3 katı daha fazla gençlerin işsizlik riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Küresel rakamlar açısından da en son ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanmış bir rapor var ve burada da %13'ler seviyesinde bir işsizlik rakamı söz konusu. Yani bu da düşündüğünüzde hani yaklaşık 75 milyonun üzerinde bir işsiz sayısına denk geliyor. Ve krizle karşılaştırdığınızda evet bir parça düşüş söz konusu ama yine de gençler için bir toparlanma, yani ciddi bir toparlanmanın henüz gerçekleşmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü çoğu genç de istemedikleri işlerde çalışmak zorunda kaldılar. Yani çok uzun süre iş arayıp bulamayınca, işsizlik süreniz uzun olduğu zaman bir süre sonra ideallerinizden ve beklentilerinizden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü aynı araştırmanın sonucu bize gösteriyor ki bir gencin istikrarlı, yani bizim hani düzgün diyebileceğimiz işte yani Türkiye koşullarını düşünürseniz işte sigortası olan, ücretinin düzgün ödendiği, bir takım sosyal haklar tanıyan bir iş için sizin tam 19 ay beklemeniz gerekiyor bir genç olarak. Bu da yani 1,5 yıllık bir süre demek. En az.
O da o 1,5 yılın sonunda yine belki mesleğini tam olarak yapabileceği bir işe sahip olamıyor. Beklentilerinin kesinlikle, sizin de söylediğiniz gibi çok altında bir şeyle, ücretle başlıyor belki de.
Kesinlikle, yani çoğunun başına gelen de bu. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki temel problem bu. Yeterince nitelikli işiniz olmadığı zaman evet Türkiye'de iş yaratıyorsunuz belki ama yani böyle çok da yani üniversite mezunlarının yapabileceği düzeyde çok fazla iş yaratamıyorsunuz. Bunu yaratabilen işletmeler var ama %99'unun küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu bir ekonomik yapıyı düşündüğünüzde tabii ki yani her ne kadar bu bir aynı zamanda toplumsal gelişme olsa da hani üniversite mezunu olan gençlerin iş gücü piyasasında yer bulabilmesi için tek kıstas diploma sahibi olmak olmuyor. Yani başka bir takım özellikleriniz de olmalı ki o az sayıdaki nitelikli iş içinde yarışabilirsiniz. Bunu biz işte Almanya'da herkes üniversiteye gitmediği için örneğin yani meslek eğitime de ciddi bir yönlendirme var ve gerçekten o meslek lisesi mezunlarının da ciddi ücretler aldığını biliyoruz teknik kadrolarda. Çünkü bir sanayi ülkesinden bahsedebiliyoruz ya da yine benzer yapılara sahip pek çok Avrupa ülkesi, İngiltere işte mesleki eğitime de önem veren aynı zamanda sanayisini oluşturulmuş bir ülke. Hani Türkiye söz konusu olduğunda sanayinin de biraz daha diğer sektörlere göre daha düşük düzeyde gelişmesi Türkiye'deki gençlerin istemedikleri işleri yapmak, hatta işte üniversite sınavlarının da olduğu bir dönemdeyiz, istemedikleri alanları seçerek başladıkları, böyle bir istemeyerek devam eden
Süreç aslında ne kadar zor da bir süreçtir. Çünkü idealleri doğrultusunda belki bir üniversiteye giriyorlar, hedefleri uğruna o üniversiteyi bitiriyorlar ama bitirdikten sonra da o istedikleri işi yapamıyorlar ne yazık ki ve hayatları boyunca o sevdiği işi yapamamakta. Çünkü sevdiği işi yapmak bir insanın hayatındaki en büyük ödüldür herhalde.
Çok
değil
güzel
mi?
Özetlediniz kesinlikle. Motivasyon kaybı, verimlilik kaybı sadece işçi açısından, çalışan açısından değil, diğer tarafta da işveren o kişiden yeterince aslında verim alamayacaktır. Evet, belki bir ücret avantajı sağlayabilir. İşte bir üniversite mezununu, lise mezunu bir insanı yapabileceği işte çalıştırdığınızda verdiğiniz ücret düşük kalacağı için şunu bekleyebilirsiniz. O çok daha verimli olur diyebilirsiniz. Ama maalesef durum böyle değil. Bir süre sonra o kişinin o çalışırken daha iş aramaya devam ettiğini görüyoruz. İşte mutlu olmadığını görüyoruz. Mutlu olmaması da zaten doğrudan iş hayatına başarısızlık, motivasyon kaybı, hata yapma düzeyinin artması gibi yansıyor. Bu da tabii hem işçinin hem de işverenin kaybetmesi anlamına geliyor. Ama ne yazık ki dönem dönem şunları da duyuyoruz. İşte çok büyük bir firmanın patronu çıkıp da işte biz diplomaları çöpe atıyoruz zaten bakmıyoruz bile diyebiliyor. Ya da işte çaycımız bile üniversite mezunu olsun işte kaç şeker atarız en azından onu bilebilir hatırlayabilir diyen bazı iş adamları çıkabiliyor. Yani bu da gençlerin motivasyonunu ciddi anlamda kırıyor. Daha okurken daha eğitim hayatları döneminde o kadar emek harcarken çalışırken böyle bir yapıyla karşı karşıya olacaklarını bilmek tabii çok üzücü.
Evet. Peki ülkemize baktığımızda bununla ilgili mücadele yöntemleri var mıdır? Nasıl bir çözüm yolu getirileceği konusunda?
Birkaç farklı politikanın uygulandığını, sosyal politikanın uygulandığını söylemek mümkün. Şimdi tabii siz mezun olduğunuzda sadece birinin yanında çalışacaksınız diye bir şart yok. Kendi işinizi kurup yani hem kendiniz için hem de dolaylı olarak başkaları için istihdam yaratabilirsiniz girişimci olarak. Dolayısıyla Türkiye'de girişimci, genç girişimci yetiştirmek üzere bir takım programlar uygulanıyor. Eğitimler veriliyor. İşte bir işi nasıl kurarsınız? Hangi hukuki sorumluluklarınız var? Ve bununla birlikte kendi işini kurmak isteyenlere sunulan en son programda da hükümet programında da açıklanmıştı bu. Bir vergi avantajı söz konusu. İşte 3 dönem boyunca 50 bin liraya kadar olan gelirlerinizden vergilendirme yapılmıyor. Yine aynı şekilde bir hibe programı uygulanmaya başlayacak. Yine hükümet tarafından açıklanmıştı. Yani gençlere iş kuracak, gençlere verilecek bir takım paralar söz konusu ya da işte daha uygun krediler söz konusu olacak. İşbaşı eğitim programlarıyla iş tecrübesini gençlerin arttırmak üzere işte bir yıla kadar ücretlerinin işkur tarafından ödenmesi ve firmalarda yetiştirilmeleri süreci söz konusu. Hatta bu kişileri çalıştırmaya devam ederseniz bazı sosyal güvenlik primleri noktasında avantajlarınız söz konusu oluyor. Yine genç ve kadın istihdamına yönelik 2008 yılında çıkarılmış olan bir teşvik vardı. Bu aslında geçtiğimiz yılın sonunda bitiyordu. Fakat uzatılmasına karar verildi Bakanlar Kurulu kararıyla ve 5 yıl daha uzatıldı. 611 sayılı bir kanun var ve bu kanun çerçevesinde siz genç çalıştırdığınızda ilave aldığınız her genç için sosyal güvenlik primini ödememe gibi bir teşvikle karşı karşıyasınız. Bunun dışında da Türkiye İş Kurumu tarafından, Çalışma Bakanlığı tarafından işte dezavantajlı gençler, işte engelli gençler gibi daha farklı risk grupları içinde yapılan çok sayıda proje olduğunu, hatta bunların çok büyük bir kısmının da Avrupa Birliği bütçeleriyle finanse edildiğini söylemek mümkün.
Evet. Aslında çok da gençlerimize karamsar bir tablo çizmemek lazım bu anlamda baktığımızda. Peki onların karşılaştığı temel problemler ne acaba? Bu konuda bir araştırma var mı?
Farklı araştırmalar var ama şunu söyleyebiliriz. Tabii iş dünyasına yere dönürken bizimki gibi ülkelerde kim olduğunuzdan daha çok kimleri tanıdığınız ön planda. Ama bunu geçmişteki gibi düşünmemek, yani referans sahibi olmanın önemli olduğunu algılamak gerekiyor. Referanslar da sizi bir hocanız olabilir. Yani sizi bir yere tavsiye eder. Ailenizden bir yakınınız olabilir. Dışarıdan birlikte çalışmış olduğunuz bir projede çalışırsınız, staj yaparsınız. Buralarda tanışmış olduğunuz insanlar olabilir. Zaten gençlerin networkleri kısıtlı olduğu için, sosyal ağları kısıtlı olduğu için çoğu zaman yetişkinler kadar şanslı olmuyorlar. Çünkü bir gencin tanıdığı insanlar da, yani diğer gençler de işsiz olduğu için birbirlerine referans olamıyorlar. O yüzden özellikle stajlar yoluyla ya da böyle yaz tatillerinde, kısa sömestr tatillerinde çalışarak, gerçekten yani bir yere girerek işte çalışma kültürünü, insanların birbirleriyle nasıl ilişkiler kurduğunu, iş ilişkileri kurduklarını görerek bile kendilerini geliştirebilirler. Bununla birlikte evet yabancı dil artık çok önemli. Hı hı. Dolayısıyla pek çok sınavda ya da işte iş başvurusunda kendilerinin söylediği ifadelerden bir tanesi, yani daha ilk eleme yabancı dilde olduğu için hani kendilerini gösterme şansını bile elde edemiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla mutlaka bir yabancı dili öğrenmek bu noktada. Ve kişisel olarak kendilerini geliştirebilecekleri her alanda yatırım yapmak kendilerine. Yani bunun böyle her seferinde sertifika toplayarak çeşitli programları bitirmek olarak düşünülmemeli. Yani insan tanımak, çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmak, gönüllülük hizmetlerinde bulunmak bile çok önemli tecrübeler kazandıracaktır. Öğrenci araştırma topluluklarında, çeşitli kulüplerde gösterdikleri faaliyetler işte takım çalışmasına yatkınlıklarını gösterecektir. Liderlik yaparlarsa liderlik vasıflarını gösterecektir. Ve işvereni etkilemenin çok farklı yolları olduğunu bilmek, asla umutsuzluğa kapılmamak ama o 4 yıllık okul döneminin de yani çok da uzun bir süre olmadığını bilincinde olmak sanırım en önemli olan şey.
Evet, ancak tabii ki gençler de bu anlamda iyi yetişerek geliyorlar. Dilleri var, pek çok sosyal alanda etkinlikte faaliyet gösteriyorlar. Yollar açık olsun diyelim gençlerimizin.
Kesinlikle.
Değil mi? Bu anlamda umarız en kısa zamanda bu tür politikalar yürürlüğe girer de onlar da istedikleri meslek dallarında çalışıp hedeflerine ulaşabilirler diyelim.
Evet, umuyoruz ve bir kez daha 19 Mayıs'ı kutlamak istiyorum buradan ben de. Tüm gençlerimize, tüm milletimize kutlu ve mutlu olsun.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz. Haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü araştırma görevlisi doktor sevgili Işıl Kurnaz'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bugün de haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin sonuna geldiğimizi hatırlatalım istiyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gazi 28, Bilecik 25, Yalova 24.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.